Ayrım 4, sayfa 19. Eğitimde eşitlik ilkesinin yarattığı sorun. Demokrasiyi benimsemiş bir toplum düzeninde gerek politikacılar ve gerekse eğitimciler eğitimde eşit olanak ilkesine büyük önem verirler. Bunun kısaca anlamı, ne tür çevre olanakları içinde doğmuş olursa olsun, bütün yurttaş çocukları doğal yeteneklerini son sınırına kadar geliştirme olanağını bulabilmelidir. Bu ilke çoğu zaman yanlış anlaşılmakta ve yanlış yorumlanmakta. Bu yüzden de üstün yeteneklilere özel eğitim olanağı sağlanması bir tür özel imtiyaz gibi görülmektedir. Halbuki bu ilke her yurttaş çocuğuna eşit eğitim olanağı sağlamayı savunmaktadır. Doğal yeteneklerini son sınırına kadar geliştirmekte eğitim olanağı sağlamayı öngörmektedir. Bunun tersine bir yorum, biyolojik ve ruh bilimsel gerçeklere tamamen aykırı düşer. Okul ve eğitim çağına giren çocukların eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanabilmesi söz konusu edilemez. Çünkü yaşları eşit de olsa öğrenme güçlerini belirleyen anlık gücü ve özel yeteneklerinde önemli bireysel farklılıklar vardır. Yeterli bir okul programının bu ayrıcalıkları göz önünde bulundurması zorunluluğu var. Eğitimin amaçları bütün bireyleri bilgi ve beceriler açısından bir hizaya getirmek değildir. Aksine bir öğrencinin öğrenmeye güçlü olduğunu yeterli düzeyde öğrenebilmesini sağlamaktır. Böylece beyin gücü olağanın altında bulunanlara dönük özel eğitim hizmetleri gelişmiştir. Ayrıca düzgülü okullarda da öğrencileri aynı sınıflar içinde bilgi, ilgi, yetenek kümelerine ayıracak her kümeyi ihtiyacına göre eğitip yetiştirmek ilkeleşmiştir. Gerçek böyle olduğu halde çok üstün beyin gücü olanların bu güçlerini son sınırına kadar geliştirebilmeye yarayan özel eğitimi özel bir imtiyaz gibi görmek ve yorumlamak doğru olmaz. Esasen eğitimde eşitlik ilkesi ile belirtilmek istenen de bu değildir. Her ortamda gelişebilir varsayımı. Üstün beyin gücü için özel eğitimin gereğine inanmayan bazıları da bunların hangi ortam içine doğarlarsa doğsunlar, düşünme, yaratma ve sorun çözmedeki üstünlüklerinden yararlanarak gelişme ve ilerleme yolunu bulabileceklerini savunmaktadırlar. Bu kanı ve görüşü desteklemek için de Lincoln gibi kişilerin hayatlarını örnek göstermektedirler. Bu türden başarı örneklerinin varlığını tartışmak bu konuya ışık tutmaya yetmez. Buna iki neden gösterilebilir. Nispeten yoksul gözüken bir çevrede doğup da yükselip sivrilebilen kişilerin gelişme ve yaşamlarının özellikleri konusunda sonradan yazılan ve söylenenlerin gerçeklere ne kadar uygun düştüğünü kestirebilmek kolay değildir. Örneğin, yoksul bir ekincinin evinde doğup büyüdüğü söylenen Lincoln'e okuma yazma öğretildiği, ocak ışığında okuyabileceği kitapları sağlayabildiği, daha ileri bir öğrenim görebilmesi için gerekli yol ve yardımların sağlanabildiği ortadadır. Bunlar olmasa yetişip yükselebilmesi mümkün olabilir miydi? Aynı durum Edison için de doğrudur. Ancak kısa süre gidebildiği okulu onu anlayıp gerekli rehberlikte bulunamamıştı. Tecrübeli bir öğretmen olan annesi onu eve alıp öğrenimine destek olmakla kalmamış, yaratıcı yeteneklerini geliştirmekte de önemli yardımları olmuştur. Hali vakti yerinde olan babası da kaynakları ile bu çabaları desteklemiştir. Bunlardan yoksun bırakılacak Edison'un hangi yönde gelişme şansı olabileceği de tartışılabilir. İkinci önemli nedense şudur. Seçkin ve başarılı kişilerin hayatları üzerinde yapılan araştırmalar, yukarıda değinilenlere benzeyen kişilerin varlığını ortaya koymuştur. Buna karşılık, aynı düzeyde doğal yeteneği bulunduğu halde, bunu olanak yokluğu yüzünden geliştirme fırsatı bulamamış kişilerin de bulunup bulunmadığı aydınlatmış değildir. Son yarım yüzyıl içinde bu durumda olan çocukları testler yoluyla teşhis edip öğrenim ve meslek hayatları boyunca izleyen belirli incelemeler yapılmıştır. Parantez aç, Tarman 1925, parantez kapa. Bunların sonuçlarına göre kullanılan yöntemlerle üstün beyin gücü bulunduğu belirlenen bu çocuklardan büyük çoğunluğunun umulduğu gibi hangi hayat koşulu içinde olursa olsun sivrilip yükselemediğini gösteren bulgular sağlanmıştır. Bu sonucu kullanılan araç ve yöntemler üstün beyin gücünü teşhiste yeterli olmadığı biçiminde yorumlayanlar da olmuştur. Araç ve yöntemlerin eleştiriye açık yanları olabilir. Fakat aynı küme içinde teşhisin güvenilirliğini destekleyen yeterli bir grubun bulunuşu her şeyin araç ve yöntemlerden doğduğu biçiminde yorumlanamayacağını göstermektedir. Bazıları da bu bulguları ölçek ve yöntemlerin değerlendirdiği anlık gücü, düzeyi ya da belirtilerin hayatta seçkin ve başarılı olabilmek için gerekli olan niteliklerin tümü olmadığını ileri sürmektedir. Testlerin ölçebildiklerine ek olarak çeşitli kişilik, karakter ve beden gücü özelliklerine de ihtiyaç olduğuna değinilmektedir. Bu görüşte gerçek payı olabilir. Fakat anlık gücünün yanı başında başarı için gerekli olduğu söylenen bu niteliklerin ne kadarının öğrenme yolu ve çevre olanakları yolu ile gelişip oluştuğunun da ortaya konması gerekir. Bunlar geniş ölçüde ortam ve eğitimin ürünü niteliğini taşıyorsa sonuç gene farksız olur. Olağanüstü yeteneğin her türlü ortamda gelişebilmesi böylece söz konusu edilemez. Bu soruların karşılığını bir yandan ruh bilimde yapılacak deney ve araştırmalar ortaya koyacaktır. Bir yandansa bunlara sağlanacak özel eğitimin etki ve sonuçlarının araştırılıp değerlendirilmesi de henüz karşılığı kesin olarak bulunmayan bu soruları aydınlatmaya yardım edecektir. Yüksek öğrenim ve üstün beyin gücü. Üstün yetenekliler için özel eğitime karşı olanların ileri sürdüğü başka bir gerekçe de, yüksek öğretimin öncelikle ve hatta yalnız üstün beyin gücü olanların eğitimine dönük kurumlar olduğudur. Bu görüşte bir açıdan gerçek payı var. Yüksek öğretimin herhangi bir dalında lisans öğrenimini başarı ile yapabilmek için kişinin ortanın üstünde bir öğrenme gücü ihtiyacı olduğu için doğrudur. Test araçları ile yapılan çeşitli araştırmalar yüksek öğrenim için gerekli olan yetenek tabanının 120ZB-130ZB olarak göstermektedir. Lisans üstü öğrenim için gerekli tabanınsa bunun da üstünde olması gerekir. Bu yüzden yüksek öğretim kurumlarını öncelikle yetenek dağılımının en yukarıdaki %5-10'a hizmet eden kurumlar saymak yanlış olmaz. Gerçek böyle de olsa bunu üstün beyin gücünün özel eğitime ihtiyacı olmadığı biçiminde yormak önemli bir yanlış olur. Buna belli başlı iki önemli neden gösterilebilir. Bunlardan birincisi, ilk ve orta öğretim süresinde bu tür öğrencilerin çeşitli zorluklarla karşılaşmakta oluşudur. O süre içinde özellik ve ihtiyaçlarını dikkate almayan bir program içinde neler olabileceğine yukarıda değinilmişti. Bu özellikte olan bütün öğrencilerin hiçbir engelleme söz konusu olmadan yüksek öğretime erişebileceğini bir an için farz etsek bile sonuç ne olabilir? Orta öğretim süresinde yeteneklerinin ancak ufak bir başarı ile sınıfının önünde gidebilen öğrenci, yüksek öğretime erişince oldukça farklı bir öğrenme ortamı ile karşı karşıya kalacaktır. Önceki aşamada sınırlı bir çaba ile önde gidebilen üstün yetenekli, yetenek düzeyi açısından kendine daha çok benzeyen türdeş bir küme içinde alışkanlık durumuna getirdiği çalışma durumuyla ancak düşük başarı sağlayabildiğini ya da yarışma düzeyinin baskısı onu daha çok ve hızlı çalışma yoluna da zorlayabilir. Fakat bu koşulların onun kolayca sağlamaya alıştığı başarısının oluşturduğu gerçek dışı ve zayıf benlik güvenini sarsıp öğrenme isteğini yıpratması da mümkündür. İkinci önemli nedense şudur. Yüksek öğretim kurumları çoğu ülkelerde seçerek öğrenci almaya başlamıştır. Bu seçimlerin bazılarında yetenek ölçekleri de kullanılmakta ve buna gereken ağırlık da verilmektedir. Son yıllarda yurdumuzda da olduğu gibi birçok ülkelerde orta öğretimde edinilen bilgilerle ilgili başarı ölçekleri kullanmakla yetinilmektedir. Bu tür giriş sınavlarında orta öğrenim aşamasında edinilmiş olan bilgi seçimin tek dayanağı olarak kullanılmaktadır. Yurdumuzda bu konu üzerinde yapılan incelemeler, parantez içinde Mıhçıoğlu 1969, Büyük kentlerde öğretmen kadrosu, araç ve gereçleri yeterli liselerin mezunlarının yüksek öğretime girebilme şansı, öğretici kadrosu eksik, yetersiz, küçük yerleşme merkezlerindeki liseleri bitirenlerden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Böylece öğrenme gücü ortalamanın üst sınırında olan fakat yeterli öğretim yapan bir lisede okumuş olan öğrencinin yüksek öğretime girebilme olanağı, yeteneği ondan çok üstün olan fakat yetersiz bir öğrenim kurumundan gelen öğrencininkinden fazla olmaktadır. Bu ve öteki nedenler yüzünden yüksek öğretimin varlığı ve öncelikle üstün beyin gücünün eğitimine hizmet etmekte oluşu, ilk ve orta öğretim aşamalarında bunların özel eğitime ihtiyaçları olmayacağı biçiminde yorumlanmamalıdır. Bu konuda üzerinde durulmaya değen başka bir nokta daha var. Yüksek öğretim öğrencilerinin kendilerine öz olduğu ileri sürülen yetenek dağılımı da sanıldığı kadar türdeş değildir. En yeterli ölçeklerle yapılan seçimler sonucunda da bu dağılımın 120 ZB-200 ZB arasında bir değişkenlik gösterebilmektedir. Buysa yetenek açısından aynı kuşağın en çok %20'sini teşkil eder. Bu dağılımın tabanında olan bireylerin öğrenme güçleri ve hızları ile dağılımın 170 ZB-200 ZB arasındaki diliminin öğrenme gücünün hızı ve ihtiyaçları arasında da önemli ayrıcalıklar olduğu ortadadır. Yüksek öğretim kurumlarının eğitim programları bu farkları karşılayabilecek esneklik ve zenginliği göstermeyecek olursa, İlk ve orta öğretimde baş gösterebilen sorunlar bu aşamada da ortaya çıkabilir. Bu konuda şu soruların ortaya atılması söz konusu olabilir. Yüksek öğretimde öğrenme gücü ve hızı ne olursa olsun bütün öğrencilerin süre, kullanılacak kaynaklar vesaire açılarından yükümlülükleri eşit mi tutulmalıdır? Örneğin, 4 yılda bitirilen bir fakülte programını öğrenme güçleri çok üstün olanların daha kısa bir süre içinde bitirebilmeleri sağlanabilir mi? Bu durumda olan öğrencilerin lisans aşamasında bile araştırma ve derinleşme yönünden olanaklar elde edebilmesi yararlı ve mümkün olabilir mi? Bu ve benzeri sorular yüksek öğretim kurumlarının programlarının da seçim yöntemlerinin de henüz üstün beyin gücünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenlenmiş olup olmadığı konusunda tereddütler yaratmaktadır. Yukarıda açıklananlardan çıkarılabilecek sonuçları şöylece özetlemek mümkündür. 1. Eğitimin temel eğitim düzeyinde yaygınlaşması ortalama çevresindeki öğrencilere göre program düzenlenmesi sonucunu vermiştir. Böyle bir program üstün yeteneği olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte değildir. Bu durum en azından onların öğrenme güçlerinin ancak küçük bir kesimini kullanarak başarılı olmaya alıştırmaktadır. Buysa ileri öğrenim aşamalarında zorluk ve yetersizliklere düşebilmelerini kolaylaştırır. 2. Öğretmenleri de içerdiği halde yetişkinler üstün yeteneği ayırt etmekte umulan başarıyı gösterememektedir. Özellikle ortalama güç düzeyinin hayli ötesinde olanlarda bu başarısızlık artmaktadır. Bu gibi çocuklar tersine normal altındalarmış gibi yorumlanmaktadır. Bu yüzden bunlar arasında okula uyamayan, hatta okulu bırakmak zorunda kalanlar da olmaktadır. Böylece ortalama çocuğun öğrenme gücüne göre düzenlenen bir ortam içinde bunlar bir sorun haline gelebilmektedir. 3. Bu belirtiler üstün beyin gücünün her çeşit ortam içinde kendisini yetiştirip sivrilebileceği varsayımını sarsacak niteliktedir. Gelişimleri için elverişli olmayan, hatta onu engelleyen çevreler içinde bunların ziyan olması tehlikesi de bulunabileceği de düşünülebilir. 4. Yüksek öğrenimin öncelikle bu durumlarda olanlara çalışan eğitim kurumları olduğu gerçeği, yukarıda değinilen tehlikeleri ortadan kaldıramaz. İlk ve orta öğretimde söz konusu olabilecek engellemeler ve olumsuz alışkanlıklar, yüksek öğretimdeki başarı şanslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca üstün beyin gücü diye adlandırdığımız çocuklar da kendi içlerinde yetenek açısından önemli oranda değişkenlik göstermektedir. Bugünkü yüksek öğretim program ve yönetmeliklerinin özellikle üstün yeteneğin en üst diliminde olanların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı da araştırılmaya değer bir konudur. 5. Bütün bu nedenler yüzünden çok üstün anlık gücü olanların özel eğitim konusu olmaları bir çeşit sorumluluktur. Toplumun en değerli ve sınırlı bir kaynağı olan bu varlıkların en iyi ve verimli biçimde yetişmelerinin, çare ve tedbirlerinin araştırılıp bulunması en olumlu yatırım sayılabilir.